أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Leyli-i Kadir'de ihtar edilen bir meseleyi mühimme. Konu hem Kadir gecesinde olmuş hem de ihtar edilmiş. Kalbi ihtar edilmiş. Dolayısıyla birçok açıdan önemli bir konu. İnşallah burada anlatılan hakikatler hem kişinin kendi nefsinde hem İslam aleminde hem de dünya insanlık aleminde uyanışların yakınlaştığının bir vesilesi olur ve inşallah dünyadayken buradaki kardeşlerimize gözümüzle görmeyi nasip eyler. Her ne kadar dünyadayken gözümüzle görmek nasip olmasa da inşallah ahiret alemlerinden bu dünyadaki gelişmeleri de Allah inşallah nasip eder seyretmeyi. 13. sözün 2. makamının zeyli, Leyli-i Kadir'de kalbe gelen pek geniş ve uzun bir hakikate pek kısaca bir işaret edeceği şöyle ki, Üstad Hazretlerinin sık sık kalbi ihtar edildi, ikaz edildi, ilham edildi gibi kelimeleri zaman zaman değişik yerlerde konuşuluyor. Gerek cevap bulmak için, gerekse itiraz etmek makamında sorularla karşılaşıyoruz. Allah peygamberlerine vahyeder. Peygamberler dışındaki diğer mahlukatına da ilham eder. Bunun delilleri Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde pek çok geçer. Birkaç tanesi örnek verir. Mesela وَاَوْحَا رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ Rabbin arıya vahyetti. Açık ayet. Sonra Zilzal suresinde بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحَا لَهَا Mesela Rabbin arza yani yeryüzüne vahyetti doğrudan. Bak birisi hayvan, arı, birisi yer küresi. Sonra Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesine Cenab-ı Hak biz ona dedik diyor, vahyettik diyor. İşte Musa'yı denize koy, bırak bir sepet içerisinde. Sonra biz onu sana döndüreceğiz diyor. Korkma diyor, endişe etme diyor. Allah biliyorsunuz Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesi peygamber değil. Dolayısıyla bir cansız varlıklar olan yer küresinden, bir hayvanlardan olan arıdan, peygamber olmayan insanlardan olan Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesine Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde Allah bildirdiğini, hatta Üstad Hazretleri yani avam-ı nas'tan, meleklerin avamına, havas insanlardan, meleklerin havasına varıncaya kadar çok geniş bir alanda Cenab-ı Hakk'ın ilhamının cereyan ettiğini ifade ediyor. Dolayısıyla Allah kullarına, âmi müminlere de Allah ilham eder ama herkesin derecesine göre. Bir asrın müceddidine, müştehidine, sahibine yapılan ilham ile elbette âmi bir mümine yapılan ilham bir değildir. Bir evliye yapılan bir ilham ile melaike-i mukarrabine yapılan ilham da bir değildir. Öyleyse özetle söylemek gerekirse üstadımıza da Cenab-ı Hak Kadir gecesinde kalbine şu açıklayacağımız güzelliği ihtar etmiş kalbine. Tabi böyle zatların kendilerine ihtar edilen şeyleri gizlemeleri şahıslarla ilgili olduğu zaman caizdir. Ama İslam alemiyle, insanlıkla, diğer insanlarla, kainatla ilgili olduğu zaman açıklamaları gerekir. Gizlemeleri doğru olmaz. Bir de bunları kendilerini haşa met etmek, övmek için söylediklerini değerlendirmek de suizan olur. Yani insanlar kendilerine göre değerlendiriyor. Ben diyelim bir şeyi söylediğim zaman övmek maksadıyla söylüyorsam bu kıyasla zannediyorum ki evliyalar da Allah'ın sevgili kulları da bir şeyi söylediklerinde sanki kendilerini övmek maksadıyla söylüyorlar diye zannediyorum. Kendimdeki o kötü ahlakı o insanlara da var zannederek onlar hakkında suizana düşebiliyoruz. Çok dikkatli olmak lazım. Bu zatların bir güzelliği açıklaması Allah namınadır. Allah'ın isim ve sıfatları hesabınadır. Bir de Allah'ın nimetlerini insanlara anlatmak ve görevlerini yerine getirmek manasınadır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak peygamberimize Allah'ın nimetleri, Rabbi nimetlerini anlat da anlat diyor Allah. Bak. Ve emme bi ni'meti rabbik fe haddis. Ayet. Allah'ın sana verdiği nimetleri, Rabbi nimetlerini anlat diyor. Hatta anlat da anlat, çok anlat. Tahdis orada, çok anlat. Onun için hem buradaki ihtar edildiğini hatırlatarak önemli bir uyarı, Allah'ın bana verdiği bir ilhamdır, haberiniz olsun. Benim şahsi kanaatim değil diyerek işin arka planını ortaya koyuyor. Hem de yani bunu ben kendim için değil, bana verilen bu nimeti sizinle paylaşmak için Allah namına bunu söylüyorum. Yani diyerek üstad hakkında bir yanlış anlamayı engellemiş oluyor. Bu vesileyle söylemiş olalım. Şöyle ki, demek ki pek kısaca bir işaret edeceğim şöyle ki. Nevi beşer. Burada böyle 8-10 tane madde var. Birer cümleyle üzerinde durarak yürüyelim. Anlamaya çalışalım. Üstadımız bir paragraf yapmış. Bir paragraf ama bir cümle. Okuyalım. Nevi beşer. Bu son harbi umuminin eşeddi zulüm ve eşeddi istibdadı ile Allah Allah. Eşeddi zulüm, eşeddi istibdad. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı olmuş, sonra İkinci Dünya Savaşı. Bu İkinci Dünya Savaşı. Son harbi umumiydi, İkinci Dünya Savaşı. Ama burada açıklanan özellikler, vasıflar, emin olun, insanın özel hayatında, aile hayatında, mahalle hayatında, şehir hayatında, ülke hayatında, dünya hayatında, hatta şirket varsa şirket hayatında, diyelim bir insan eğer herhangi bir yerde manevi sorunu varsa, o sorunlu olduğu alanda, yani hayatın bütün alanlarında, şurada okuyacağımız özellikleri insan tatbik edebilir. Kendisi uygulayabilir. Ama burası nevi beşer aleminde, geniş alemde olan bir olay. Ama herkes kendi hayatında bunları tek tek uygulayabilir. Bir defa eşeddi zulüm ve eşeddi istibdad ile Allah-u Teala insanlara imkanlar verir. Bir insanın asıl özelliği elinde olmayan imkanlar eline geçtiği zaman ortaya çıkar. Bakın, bir insanda zulüm damarı var mı yok mu bilemezsiniz. Ama ne zaman eline imkanlar geçti, güçlendi, kuvvetlendi, o zaman eğer ortaya çıkarmazsa zulmü, ha demek ki bu adam zalim değilmiş. Yoksa bir insanın kendinde bulunan özelliklerin ortaya çıkması imkanları yokken olmaz. Allah bir insana imkan verdiği zaman ne yazık ki çoğu zaman bunu yanlış yerde kullanıyor. Bakın Allah-u Teala'nın bu son asırda ihsan ettiği nimetlere, ikramlara bakın. Mesela bir atom bombası. Ne büyük nimet değil mi? Atomu okumayı ve atom parçalamayı Allah insana nasip etmiş. Uçaklar havalarda geziyor. Helikopterler artık uzaylara gidiliyor. Bu büyük nimet insanların saadetine, mutluluğuna, huzuruna beraber fikir alışverişi içerisinde dostane yaşayarak insanlığın saadetine sarf edilmesi gerekirken ne yazık ki Allah'ın bu ikram ve ihsanları insanların saadetlerinin yok olmasına ve hatta ne dedi? Eşeddi zulüm, eşeddi istibdada sebebiyet veriyor. Ne yazık. Bakın bir adam baba olunca eğer babalık nimetini kötü yolda kullanırsa bu da aynı duruma düşer. Değil mi? Onun için Allah'ın verdiği her imkan, her ikram ve ihsan, her insan için, her grup için, her toplum için ve her dönem için imtihandır. Ya lehine kullanacak ya aleyhine. Ortası yok. Bak işte. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Savaşı'nın başka bir izahı var mı? Şu an günümüzdeki dünya kavgalarının, toprak kavgalarının, orası benim, burası senin, buna ben hakim olacağım, benim sözüm geçe düşüncelerinin arkasında başka ne yatıyor? Ama eşeddi zulüm diyor. Bak eşeddi zulüm. Niye? Zulmün en şiddetlisi. Çünkü bu asırdaki kadar büyük katliamlar, bu asır kadar büyük insan hakları ihlalleri olmamış. Kadın, çocuk, ihtiyar demeden savaşın da belli bir kuralı vardır. Ama hiç bunlar dikkat almadan, savaş kuralları olmadan, savaşın gerekçeleri yokken o kadar sadece insanlar değil, hayvanlar, bitkiler, hatta sadece hayvanlar, bitkiler değil, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu düzen insan bozacak kadar ileri gidilmiş eşeddi zulümler, istibdatlar söz konusu. Peki bu bir. İki. Ve merhametsiz tahribatı ile ve bir tek düşmanın yüzünden yüzer masumu perişan etmesiyle. Allah Allah. Eskiden adam bir tanesi demiş ki ben susuzluktan ölürsem, merhametsizliğin bir boyutunu açıklamak için örnek verelim, bir daha yağmur yağmasın demiş. Allah'ım aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. İnsandaki zulüm damarına bakın. İnsandaki tahribat özelliğine bakın. Kendisi susuzluktan öldü diye bir daha yeryüzüne yağmur yağmasın diyor ya. Hiç kimse bir daha su içmesin. Ya böyle olmuş mu bu? Adam böyle bir temennide bulunmuş ya. Şimdi adam bir yerde bir kişiye kızıyor. O bir kişinin yüzünden yüzer milyon insanların, hayvanların ve bitkilerin tahribatına sebebiyet veriyor. Allah Allah. Aman ya. Onun için Kur'an'ın adaleti mutlakasına her zamankinden daha ziyade bu asrın insanı muhtaç. Çünkü Kur'an وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Hiçbir suçlu başka bir suçlunun suçundan mesul değildir. Adam suçlu. Sadece kendi suçundan mesul. Başka bir suçlunun suçundan mesul değil. Hatta Üstad Hazretleri bu ayetten ince bir mana çıkarmış. Bir adamda bulunan kötü bir sıfat yüzünden adamın diğer güzel sıfatları da sorumlu değildir diyor. Bak bak bak. İnceliğe bakın. Kur'an'daki bu inceliğe. Yani benim suçumdan babam, annem, kardeşlerim, eşim, çocuklarım, arkadaşlarım, bulunduğum ülke mesul değil. Tamam. Bir de diyor bendeki kötü sıfat yüzünden bendeki güzel sıfat da sorumlu değil. Mesul değil. Şu ince Allah için söyleyin. Kur'an'ın sadece bu ayeti bile tek başına bütün insanlığın adaleti kazanmasına, bütün zulümlerin ortadan kalkmasına ve sadece suçlunun cezalandırılması yeter mi? Tabi insanlık buna muhtaç. Ama ne yazık ki bizim hatalarımız ve insanlığın bazı engellemeleri buna bugüne kadar engel olmuş. Peki bundan sonra bunu araştıracak mı? İşte bu derste bundan sonra bunun önün açılacağını okuyoruz. Yani insanlık çağrına çağır, çaresiz. Eğer aklını da iyi kullanabilirse hem gruplar halinde, cemiyetler halinde, inşallah sivil toplum kuruluşları halinde, dernekler, vakıflar halinde, hem ülkeler halinde, hem de inşallah kıtalar halinde Kur'an'ın bu güzelliklerine koşacaklar, arayacaklar ve bulacaklar diyor üstadımız. Buradaki müjde bu. Yani bu özellikler, bu sıkıntılar, bu maddi manevi problemler insanları bir arayışa sevk edecek. Ne oluyor ya? Nereye gidiyoruz? Nasıl kurtulacağız? Diye bu arayışlar inşallah onları Kur'an'ın o güneşini bulmaya vesile olacak. Böyle bir tek düşmanın yüzünden yüzer masum perişan. Burada merhametsiz tahribat ile diyor değil mi? Adam mesela bir atom bombası atıyor. Hala tahribat devam ediyor mu? Ediyor diyorlar ya. Hala tahribat devam ediyormuş. Şimdi de zaman zaman kimyasal silahlar kullanıldığını duyuyoruz değil mi dünyanın değişik yerlerinde? Kim bilir o tahribatlar ne zararlar veriyor, ne sıkıntılar. Hem biyolojik, hem psikolojik, hem manevi, hem maddi, hem ruhsal, hem bedensel, hem çevresel, hem yediğimiz gıdalardan, kullandığımız topraklara, içtiğimiz sulara, teneffüs ettiğimiz havaya, genetik olarak bizden sonraki çocuklarımıza geçecek şekilde Allah muhafaza. Dehşetli tahribat ya. Hakikaten merhametsiz tahribat. Bir tek düşmanın yüzünden yüzer masum perişmesiyle. Mağlupların dehşetli meyusiyetleriyle, bu çok önemli. Adam mağlup oldu. Bütün hayat dünya hayatı ise ve bu zalimler cezalarını çekmeyeceklerse bu adama nasıl bir teselli vereceksin sen? Öyleyse bunlara bir teselli gerekiyor. Dikkat edin. Yavaş yavaş konuyu Kur'an'ın verdiği o manalara insanlık ne kadar muhtaç. Mağlup olmuşlar. Çoluğu, çocuğu, sevdikleri hepsi mahvolmuşlar, perişan olmuşlar. Ülkeler yıkılmış. Devletler yok olmuş. Nesiller kesilmiş. Bu adamlara bir çare, necat, kurtuluş yolu yok mu? Bu ruhlar neyle teselli bulacaklar? Bu ümitsizlikleri neyle telafi edecekler, tedavi edecekler? Bu mağluplar. Peki galipler? Yani güya üstün gelenler, maddi olarak güya hakim olanlar, onların da galiplerin dehşetli telaş ve hakimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatlarını tamir edememelerinden gelen dehşetli vicdan azabıyla. Allah insana öyle bir hakem vermiş ki, öyle bir mekanizma lütfetmiş ki vicdan denilen, o tefessüh etmediyse muhakkak sahibini yaralayacak, uyaracak, acı ve ızdırap verecek. Hele hele imanı varsa, imanı olduğu halde hele hele zulmediyorsa, zarar veriyorsa. Onun için vicdanın verdiği zarar, emin olun belki nice ehli insaf tarihte çıkmışlar. Ben bu vicdanımın verdiği zarardan kurtulamıyorum. Beni cezalandırın. En azından bu vicdanımı vereceği rahatsızlıktan kurtulmuş olayım diye. Nice vicdan sahibi insanlar çıkmış böyle. Dolayısıyla mağlup olan insanlar bu mağlubiyetin verdiği ümitsizlikten, karamsarlıktan, önlerini görememekten, hatta o zalimlerin zulümlerini engelleyemeyip onlara o zalimlerden intikamını, hakkını alamadığında, galipler de güya üstün gelenler de telaş içerisindeler. Yarın bunlar ben mağlup olup onlar eğer hakim olursa halimiz nice olur diye endişe etmelerinden, bir de büyük tahribatlarını tamir edememelerinden. Bu kadar insanların, bu kadar toplumun huzurunu kaçırmışlar. Şimdi mesela Amerika mıydı bir ara Japonya'dan özür diledi. Tamir mi etmiş oldu? Ölenlerin hakkını yerine getirmiş mi oldu? Onu atan insanın ne kadar büyük ızdıraplar içerisinde olduğunu değişik yerde duyduk o bomba atan insanın. Bak, demek ki insan vicdanının sesini kapatamıyor. Dünyanın sesini kapatsa, kendini haklı göstermek için binlerce bahane bulsa bile vicdanının gürültüsünü, vicdanının isyanını bastıramıyor. Kapatamıyor ve sesini kesemiyor. E peki bu insanların da bir çare, necat, bir kurtuluş. Bakın, herkesin bulunduğu o zor durumdan, sıkıntıdan kendini kurtaracak bir şeye ihtiyacı var. Ve dünya hayatının bütün fani ve muvakkat olması, bu da enteresan. Artık her an dünyam bitebilir benim. Eskiden insanların biraz daha hayatları kolaydı, yaşamları kolaydı. Sadeydi, basitti hayat ve o kadar çok ani ölümler yoktu. Değil mi? Şimdi ne zaman öleceği belli değil adam. Birden kalp krizi diyor, beyin kanaması diyor. Öyle mi? Yok şuydu, yok buydu, trafik kazasıydı. Yok, o kadar çok fazla insanların hayatı çabuk ve bu asdaki kadar insanların hayatının fani ve dünyanın geçici olduğu da anlaşılmamış. Bu asla daha fazla anlaşılmış olduğu anlaşılıyor yani. Onun için üstadımız dünya hayatının bütün fani ve muvakkat olması, bu da bir insanların problemleri, sıkıntıları. Peki insanda ebediyet arzusu var. İnsanda sonsuzluk duygusu var. İnsan elindeki imkanların alınmasını istemiyor. Gençliğinin gitmesini istemiyor. Sağlığın gitmesini istemiyor. Hayatının elinden almasını istemiyor. İstemiyor. Bunların hiçbirinin olmasını istemiyor. Ama bir çözüm de yok. Buna hangi medeniyet fantaziyeleri, hangi doktrinler, hangi izimler çözüm ve çare bulacak? Peki hak din olduğu iddia edilen Yahudi ve Hristiyanlıkta tamamen batıl şeylerle bozulmuş, alüde olmuş. Onlar mı çözüm bulacak? Onlar da çözüm veremiyor. Müslümanlar yaşantıları da görüyorsunuz. İnsanlara bir çözüm göstermiyor. İnsanlar, Müslümanlar kendilerini ayakta tutmaktan acizler. O zaman anlaşılan o ki Güneşi gösteren aynalar bozulmuş. Güneşi gösteren aynaların ışıkları güzel gelmiyor. Öyleyse insanlar o güneşin bizzat kendine yönelerek güneşi bulacaklar. İşte bu sıkıntılar, bu problemler insanların fıtratlarında bulunan bu güzelliğin ortaya çıkmasıyla inşallah Kur'an hakikatlerini yani güneşin kendisini bulacaklar. Yoksa Müslümanlara bakarak onlar İslamiyet'i zor bulurlar. Onun için Kur'an kendini değil mi? Kur'an kendini gösterecek hakikatlerle inşallah. Araştırmacılar, samimi insanlar bu sıkıntıların çözümlerini bulmaya çalışacaklar. Hatta medeniyet fantaziyelerin aldatıcı ve uyutucu olduğu umuma görülmesiyle. Adam diyor ki ben diyor dünyanın bütün medeniyet güzelliklerinden istifade ettim. Akla gelecek her türlü nefsani, şehvani, his ve hevesime bakan her şeyi diyor tattım. Ama bir türlü rahat bulamadım. Bir türlü huzurum, saadetim, mutluluğum yok. Bak medeniyetin bu terakkiyet dediğimiz o medeni terakkiler de insana huzur veremiyor. Yani uzaya gidersem huzuru bulurum. Buluyor mu? Ay'a çıkarsak buluruz. Bulabiliyorlar mı? İstediğim şey yaparsam huzur bulur. Hayır efendim huzur yok bulamıyor. Bakın medeniyet fantaziyeleri de insanların istedikleri huzur ve saadet temin edemedi. Daha insanın elde edeceği ne kaldı ki? Gerçekten bir düşünün şöyle. Sofralarımız firavunların sofraları gibi. Uçaklarımız yok tarihte. Arabalarımız da yok. Telefonlarımız da yok. İnternet de yok tarihte. Bugün elimizde giydiklerimiz de yok. Yani tarihin Hazreti Adem'den 20. asra kadar gelen bütün tarihin medeniyet harikalarını toplasanız o peygamberlere verilen özel mucizeleri hesaba katmazsak tamamından daha fazlasını bu asırda insanlar medeniyet harikaları olarak fantazi olarak kullanmışlar ama. O medeniyet harikalarını insanlığın menfaatine, huzura ve saadete değil. Bunlar da insana huzur ve saadet veremiyor. Ve fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidadatın ve mahiyet-i insaniyesinin umumi bir surette dehşetli yaralanmasıyla Allah insanı kendini tanısın diye yaratmış. Yani Allah'ı tanısın diye yaratmış. Ben nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Ve dünyada eşimle bunu soran bir hayvan gördünüz mü? Duydunuz mu? Hayvanlar meclis toplantısı yapmışlar. Biz nereden geliyoruz kardeşim? Dünyada ne işimiz var? Nereye gidiyoruz? Böyle bir şey yok. Bak bu sorgu, bu düşünce, bu istidat, bu kabiliyet insana verilmiş. Çok yüksek bir kabiliyet. Sonra insanın da ebediyet duygusu var. Hem ebedi bir zatın varlığını anlasın diye, hem de o ebedi zatın ona ebedi bir hayatı vereceğini fark etsin diye. Bunları da insanoğlu yerinde kullanamıyor. Bu fıtratını da bozuyor. Bu da enteresan. Tabii burada sevgi, sadece ebediyet arzusu değil, sevgi, gelecek endişesi, hırs, mal beklentileri, yaşama arzuları, huzur ve saadet beklentileri değil mi? Akla gelen binlerce hissiyat var insanda. Bunların tamamını düşündüğümüzde bu yüksek fıtrat, bu gerçekten melekleri de geçecek özellikteki bu özellikleri de ne yaptı insanoğlu? Bunları bozdu. Yaraladı. Bunların bir tamirini istiyor. Nerede bulacak bunun tamirini? İşte o da Kur'an eczanesinde. Ve gaflet ve dalaletin, sert ve sağır olan tabiatın, Kur'an'ın elmas kılıncı altında parçalanmasıyla. Burada bir müjde görüyoruz inşallah. Hasreten Risale-i Nur vesilesi. Biliyorsunuz ben şöyle bir düşündüm. Bundan diyelim 100 sene önce gazetelerde 200 sene öncesine gidin gazetede yok. 300 sene öncesine gidin. Kitaplar da çok fazla yazılmıyor. Yazılan kitaplar az. İstinsak edilmesi çok zor. Yani çoğaltılması. Bir düşünün bir yerde bir eser yazılsa, bir ilim ortaya çıksa, o mahalleye, o mahalleden öbür şehire, öbür şehirden öbür şehre, dünyaya kaç yılda dolaşırdı acaba? Ben düşündüm 100 yıl dolaşır mı acaba? Mesela Endülüs'te bir kitap yazılsa Burhan abi. Acaba diyorum bir Avrupa ülkesine kaç yıl dolaşırdı o? Değil mi? Ama şimdi Kur'an'ın bir hakikati önce gazetelerin, dergilerin, hasreten radyo, televizyon çıkmasıyla ve özellikle internet vasıtasıyla şu an dünyanın her yerine Kur'an hakikatleri kendini gösteriyor mu? Tarihte böyle bir şey olmuş mu? Ya işte peygamberlerin mucizelerinin dünyada gerçekleşmiş olan Allah'ın bir ikramı, bir ihsanı. Bu da Kur'an'ın işte şu medeniyet harikalarını yanlış yerde kullananlar, tamam onlar mesullar, sorumlular ama emin olun çok büyük bir menfaati Kur'an hakikatlerinin dünyanın en ücra köşesine kadar herkesin kulağına, gözüne ve ruhuna ulaşmasını sağladı. Onun için Allah hakimdir, azim iş yapmaz. Eğer insanlığa bu nimetleri lütfettiyse bu nimetlerin alemi İslam'a ve alemi insaniyete mutlaka faydaları çok ki zararlarından Allah onu lütfetmiş. Evet, nasıl olacak bu diye düşünme. Allah gayrimüslimlerin icadıyla, onlar yaptıkları icatlarla onlara o nimetler ulaştırıyor. Hiç merak, yeter ki biz vazifemizi düzgün yapalım. Ama biz yapmasak da Cenab-ı Hak o nurunu tamamlıyor. Tamamlatacak inşallah. Bu da böyle. Ve gaflet ve dalaletin en boğucu, en geniş perdesi olan siyaseti ruh zeminin pek çirkin, pek gaddarane, hakiki sureti görülmesiyle. Eskiden bir devlet başkanı hata yapsa, ya derler o işte vezir yapmıştır, onun memuru yapmıştır, devlet başkanı haberi yoktur, falan siyasi yöneticinin haberi yoktur. Şimdi, hayır efendim Amerika başkanının yapacağı bir hata, bütün dünyadaki insanların o gün farkına varmasına vesile oluyor. Doğru mu? Artık ruh izlemi siyasetinde bugün Esed bir hata yapsa bütün dünya duyuyor. Bak ruh izlemin yeryüzündeki siyasi manevraların, entrikaların, siyasi tuzakların, münafıklıkların hepsi ne yapıyor? Bugün sana kapalı kapılar arkasında sana şöyle şöyle diyor. Yarın Twitter'dan böyle diyor. Adam bak yarım saatte iki yüzlü ortaya çıktı. Ruh-i Zemin siyasetinin diyor Allah, gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla evet çirkin, gaddarane, hakiki sureti görülmesiyle elbette ve elbette hiç şüphe yok ki. Şimdi cümleyi dikkatle dinleyelim. Bakın burada anlatılanların hepsi toplumdaki problemlerin bir özeti. İnsan bu cümleyi okuyarak kendi hayatında karşılaştığı problemlerin kendisini nasıl okuyacağımız hakikatlere ulaştıracağını ama tabii yeryüzü alanında bir neden böyle bir durum var? Çünkü Üstad Bezmi Hazretleri Risale-i Nur diyor bu asrı ve gelecek asırları tenvir eder diyor. Anlıyoruz ki Risale-i Nur sadece yazıldığı asrın sahibi değil, kıyamete kadar gelecek problemlerin de çözümünde Allah'ın bir ikram ve ihsanıdır. Hani şöyle düşünmek lazım. Nasıl ki Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde hazırladığı eczahanede hazırladığı şifaları her asrın doktorları çıkarıp buluyorlar. O asrın hastalıklarına şifa olarak Allah'ın lütfuyla ikram ediyorlar değil mi? Bundan 500 sene önce de yeryüzünden eczalar çıkarılırdı. 300 sene önce, şimdi de kıyamete kadar da. Her hastalığın çözümünü Allah yer küresi eczanesini yaratmış mı? Yaratmış. Ama her insan bunları çıkaramıyor. Değil mi? Onun uzmanları onları çıkarıyor. Tabiri caizse Allah her asırda mücedditleri göndermek suretiyle Kur'an eczanesinde bulunan manevi şifaları o asrın insanların hastalıklarına çıkarıp ilaçları takdim ediyorlar. Risale-i Nur külliyatı da özellikle ahir zamanın en dehşetli hastalıklarının Kur'an eczanesinde ilaçların çıkarıldığı manevi bir tefsirdir. Başka tefsirler yok mu? Var. Çok. Olmaz mı? Olacak. Kıyamete kadar yazmadı edecek. Ama en önemli bir eczahane, en önemli bir manevi tefsir inşallah Risale-i Nur'dur. Bu noktadan gerçekten Risale-i Nur'un yerini bütün hatta Üstad biraz sonra söyleyecek. hemen hemen herkes bugün kabul ediyor. Çoğu yerlerde karşılaşıyoruz. Mesela internette biz zaman zaman karşılaşıyoruz. Kardeşim, bu soruların cevaplarını nurculara sor. Risale-i Nur okursanız bulursunuz. Ateistlerin sorularını. Ehl-i Sünnet karşıtı insanların sorularını, problemlerini, iş dünyasındaki manevi problemlerin çözümünü. Allah'ı tanımak istiyorum. Allah'ın isimleriyle sıfatları bilmek istiyorum. Ahiretin delillerini bulmak istiyorum. Haşrin delillerini, öldükten sonra derin bulmak isterim diyenlere zaman zaman karşılaşıyorum. Kardeşim, bunların delillerini siz Risale'de bulursunuz. Onları tavsiye ederiz. Hanım, bunlar Risale okumayan insanlar. Çok farklı mahvilleri de görüyoruz. Dolayısıyla şimdi Üstad Hazretleri de ahir zamanın en mühim bir fitne döneminde gönderilmiş. Allah'ın insanlığa dinini tazelemek için gönderdiği hadiste geçen müceddüdü dindir. Dini tecdid eden, dinin hakikatlerini o asrın idrakine, o asrın anlayışına takdim eden bir zat. Risale-i Nur da onun, Risale-i Nur da Kur'an'ın manevi bir müfessiri, tefsiri. Şimdi dolayısıyla yeryüzü çapında bir görevi olduğu için yeryüzü çapında bir ihtar kendisine veriliyor. Hani insan sorumluluk alanına göre, değil mi? Mahalle muhtarı. Öteki mahalleye karışabilir mi? Karışır. Ama İstanbul valisi bütün İstanbul hakkında konuşur. Peki Türkiye Cumhurbaşkanı bütün Türkiye hakkında konuşur. E şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı, bakın, başka ülkelere göre çok fazla sözü geçmiyor, değil mi? Ama diyelim ki bütün dünya sultanı olsa Yavuz'un geçiyor muydu? Yavuz'un sözü gelir ve atımı Eyfel Kulesi'nde ne yapıyor? Nerede diyoruz? Saint-Pierre Kilisesi'nde mi? Bugün olsaydı, bak gelirim, helikopterimi Eyfel Kulesi'nin başına indiririm ha derdi, değil mi? O zaman Saint-Pierre Kilisesi'ne geldi, atıma yem yediririm dedi. Bak, buradan gönderdiği bir haberle sözü geçiyordu. Ama bak, bunun sözünü geçmiyor. Madem Bediüzzaman Hazretleri yeryüzü çapındaki bir probleme çözüm sunuyor, demek ki yeryüzü çapında bir sorumluluğu var. Ve onun için Allah ona onu ihtar ediyor. Değil mi? Evet. Şimalde ne diyor? Elbette ve elbette. Kesin yani. Şüphe götürmez. Hiç şüphe yok ki. Bak, ne kadar çok kuvvetli şey verdi, değil mi? Buna biz tekit diyoruz Arapça. Tekit. Elbette ve elbette. Şüphe yok ki, kesinlikle. Şimalde, kuzeyde, kartta, batıda, Amerika'da emareleri göründüğüne binaen nev-i beşerin maşuku mecazisi olan hayat-ı dünyeviye böyle çirkin ve geçici olmasından, fıtrat-ı beşerin hakiki sevdiği, aradığı hayat-ı bakiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak. İnsan bakacak ki bunlar kimler? Eğitimciler, psikologlar, doktorlar, yöneticiler, siyasiler, dernek, vakıf yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının sahipleri, toplum siyasetini, sosyal siyaseti, biliyorsun bir yönetim siyaseti var, bir sosyal siyaset var. Sosyal siyaseti tabiri caizse dizayn etmeye çalışan bütün kafa çalışan bütün uzmanlar, yetkililer, herkes şunu arayacak. Ya peki bu dünya insanı tatmin etmiyor, doyurmuyor. Ne elde etsek bize huzur getirmiyor. Acaba ne yapalım ki şu insan huzur bulsun ve şu hayatı ebedi olsun, dünya hayatına münhasır, sınırlı kalmasın. Bunu arayacak diyor Üstad Hazretleri. Bana ihtar edildi. Onun için kuzeyde, batıda, Amerika'da emareleri göründüğüne binaen inşallah nev-i beşerin, insanlığın diyor, bak, İslam alemi demiyor. İnsanlığın maşuk mecazisi olan hayat-ı dünyeviye böyle çirkin ve geçici olmasından, fıtrat-ı beşerin hakiki sevdiği, aradığı hayat-ı bakiyeyi, ebedi bir hayatı arayacak. Benim bir tanıdığım hocamız Almanya'da doktora yapmıştı. Belki bunu abi de dinlemiştir. Orada bir profesörün kızı vefat etmiş ama kendisi inançsız. Hristiyan da değil yani. Ahiret imanı da yok. Ya bunlar gidelim, ne diyelim, taziye nasıl verelim bu adama, inancı da yok. Arkadaşla beraber gitmişler. Ya demiş, hocam ben Müslümanım biliyorsun. Evet. Bizim inancımıza göre insan ebedi alem için yaratılmış. Bu dünya hayatı geçici, fani. İşte ahiretle ilgili aklından gelen, dilinin döndüğü delillerle insanın fıtratından ebediyet arzusuyla izah etmiş. Bizim için bir ebedi bir alem var. Oraya gideceğiz. Böyle insan, bu kainat böyle boş yaratılamaz. Yani insan ve kainat sırf bu dünya hayatı için olmaz. Değil mi? Biraz dinledikten sonra demiş ki, adı İrfan hocamızın. İrfan demiş. İnanmıyorum ama olsa iyi olacak. Bu neyin cevabı? Fıtratın cevabı. Vicdanın cevabı. Nefsine, hevasına söz geçiremiyor. İnanmıyorum diyor. Ama fıtratının sesini kısamıyor. Onun için maşuk mecazi, bu dünyadaki sevdiğin her şey fani. Sen de faniysen, yok olacaksan, bir de hayat sana verilmeyecekse nasıl rahat edeceksin ki? Onun için Üstad Hazretleri diyor ki, İslamiyet'in varlığı ahireti inkar edenler için de diyor bir nimettir diyor. Çünkü küfrü mutlakta insan yaşayamaz. Mutlak inkar. Allah'ı ve ahireti mutlak inkar etmek insanın hayatını yok eder. Yaşayamaz yani, intihara götürür. Hayatını yok etmesine sebep olur. Ama İslamiyet'in varlığı, madem ki ebedi bir hayat var, ihtimali var, o ihtimalle hayatlarından huzur alıyorlar. Az da olsa. Peki hadi madem bu ihtimal var, hadi İslam'a gir, imanın hakikatlerini yerine getir, ibadet yap deyince de bu sefer deve kuşu gibi oraya yaklaşmıyorlar. Demek ki bir şüpheli şek küfrüne giriyorlar. Külliyen küfür mutlakta kalmıyorlar. Ama inşallah bu dünyanın fani olması, yukarıdan hakikatları görecekler insanlık, araştırmacılar Allah'ın izniyle fıtratı beşerin hakiki sevdiği, aradığı hayatı bakiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak. Müjde bu. Bakın, içten yanma olacak yani. Dışarıdan Müslümanlar İslam'ın güzelliğini gösteremiyorlar. Evet. Bu toplumdaki toplumsal problemler, toplumsal çelişkiler, çıkmazlar tabiri caizse, huzursuzluklar, psikolojik, biyolojik, sosyolojik vesaire, pedagojik onları bir arayışa sevk edecek. Neticede aradığı hayat-ı bakiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak ve elbette hiç şüphe yok ki 1360 senede her asırda 350 milyon şakirdi bulunan, şimdi İslamiyet'in tarihi yaptığı futuhatı veriyor. Mesela Endülüs İslam Devleti Avrupa medeniyetinin beşiği olmuş. Muhtemelen çok yüksek bir ihtimalle Avrupa'nın İslam'a gireceğini bilen Avrupalılar onları Avrupa'dan tamamen temizlemişler. Onun için de Osmanlı'nın Avrupa'ya girmesini engellemek için Haçlı seferlerini düzenlemişler. Bak dikkat edin. Bilinçli hareketler bunlar. Rastgele bir toprak kavgası değil. Yani Haçlı seferleriyle Endülüs İslam Devleti'nin Avrupa'dan çıkarılması öyle rastgele bir toprak kavgası değil. Tamamen İslam aleminin düzgün ve güzel yaşayışı ya da Kur'an hakikatlerinin güneşi bütün küfrün belini, Yahudilik, Hristiyanlık başta olmak üzere bütün küfrün belini kıracağının endişesi onların, İslamların gelmesini engellemeye sevk etmiş. Böyle ince bir şey var diye ben diğer bütün düşünceler yanında hasreten böyle bir şeyin de şeytani fikrinde olduğunu düşünüyorum. Ama burada içten yanma olacak inşallah, arayacaklar. Fakat Kur'an bunu yapar mı diye akla bir soru gelebilir. Üstad Hazretleri diyor ki bakın diyor, Kur'an her asırda hangi insanlar, ne kadar insanları, hangi kıtaları, hangi tabiri caizse fıtratları düze çıkarmış, kurtarmış. Her asırda 350 milyon. Evet. Değil mi? 1360 senede, şimdi 1400 küsür senedir. Her asırda 350 milyon şakirdi bulunan. Bu asırda ya bazıları hasta, bazıları yaralı ama ne kadar askeri var, şakirdi var bu asırda Kur'an'ın? 2,5-2 milyara yakındır inşallah. 2 milyara yakın şakirdi var. Bir, Kur'an bu kadar insanları terbiye etmiş. Tarihte de diyor her asırda 350 milyon. Evet. Ve her hükmüne ve davasına milyonlar el hakikat tasdik ile imza basan. Kur'an'ın hangi güzelliğine insanlar sırt çevirebilir ki? Kur'an'ı biliyorsunuz tevhid ve haşir temel esaslar. Üstad Hazretleri dört diyor Kur'an'ın temel unsuru var. Bir, tevhid. Allah'ın varlığı birliği. Her durumda hiçbir melce ve merceğe sığınmadan sadece ve sadece Allah'a sığınma. Her şeyi Allah'tan bilme. İnsana öyle bir huzur, öyle bir saadet veriyor ki. Sonra o Allah'ın sen ebedi bir alemde, ebedi bir hayatta bir saadet ebediyede sonsuz var edecek düşüncesi. İnancı. Zulmedenlerin, zalimlerin haklarını hakkıyla alıp sana verecek. Zalimleri de bir kapı açıyor. Tevbe et diyor. Pişman ol. Nasuh tevbe edersen iman başlamak üzere. Değil mi? Küfründen tevbe edersen iman ile. İmanın var, zulmün var, günahların. Onların tevbe edersen inşallah ıslah ile. Kur'an yol açıyor. Allah bütün günahları bağışlar diyor. Bak, müjdeye bak sen. Papaza gitme kardeşim. Papaz senin günahlarını bağışlayamaz. Kendininkini bağışlayamıyor. Seninkini nereden bağışlayacaksın? Kendini kurtaramıyor. Sen nereden kurtaracaksın? Bak. Yahudiye, Hristiyana, ateiste, deiste, hangi grup olursa olsun hepsini Kur'an hakikatleriyle açıyor. Onun için bütün akıllara Kur'an hakikatlerini tasdik ettirmiş. Akıllara, kalplere. Kur'an hangi hakikati var ki bu doğru değil desin? Çalışmayı teşvik ediyor, dürüstlüğü teşvik ediyor, temizliği teşvik ediyor. Hangisi var ki fıtrat bunu kabul etmesin? Adalet mi? Bir tanesini örnek vereyim. Sahabeler anlatıyor Allah. Diyor ki kendileri muhtaç da olsa başkalarını kendilerine tercih ediyorlar. Allah Allah. Var mı böyle bir şey ya? Hangi sosyalist bu hakikatin yanına yaklaşabilir? He? وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَاءِ اِلَّا مَا سَعَى Her insanın çalıştığı kendinedir. Hangi kapitalist sistem buna yaklaşabilir? Ve onun açıklaması olan hadisler, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Suriye'de aç insan olur muydu? Tek bu hadisi insanlar örnek alsaydı. Niye diyorlar ülkemizde Suriyeli var? Niye olmasın kardeş? Suriyelilerin hataları kendilerini bağlar. 3-5 tane zalimin hatası yüzünden 3-5 milyon insanı mahkum edemeyiz ki. Bak, hani komşusu açken, komşudan kastın senin ne? Türkiye'nin komşusu Suriye'dir, Irak'tır. Doğru mu? Evet, bu evin komşusu yan komşudur. Bu mahallenin komşusu yan mahalledir. Bu şehrin komşusu yan şehirdir. Peki bu ülkenin komşusu? Bunu mu akıl kabul etmiyor? Kur'an'ın birinci talebesi, Kur'an'ın mübelliği, Kur'an'ın müfessiri, Kur'an'ın canlı hayat örneği olan Peygamber Aleyhisselam bir sözü ya, bir söz işte bak. Dünyadaki bütün kıtlığı bitirdi. Bitirmez mi? Peki aramayacak mı bunu insanlık? Arayacak ve bulacaktır üstadımız. İnşallah. Binlerce hakikatinden, binlerce güzelliğinden bir tanesin ya, bir tanesi. Bak bir tane alsan bir açlık bitti ya. Bir ayet, bir hadis. Kendisi muhtaç da olsa kardeşini tercih ediyor. Komşusu açken kendisi tok atan bizden değildir ya. Ya işte faiz yasaklamasına gir. Öyle mi? Zekatı farz etmesine gir. Aman ya Rabbi, tek tek incelesek her birini bu insanlık, bu beşeri arayacak ve bulacak inşallah. Evet, demek ki her hükmüne ve davasına milyonlar ehl hakikat tasdikle imza basan ve her dakikada elhamdülillah Kur'an'ın ne büyük bir kelam ve o Kur'an'ın girdiği kalpler ne şerefli mekanlar. O Kur'an'a iman eden ruhlar ne şerefli ruhlar. Biliyorsunuz insan giydiği şeyle ya da içinde bulunan şeyle değer kazanır değil mi? Ne var torbada? Kömür var. Kömür kadar değeri var. Ne var torbada? Söyle Mustafa abi. Elmas var diyor. Bak akıllı adam. Altın demedi. Elmas dedi. Altına diyebilirdi. Bak torba elmas kadar değer. Kabında ne varsa kabın değeri içindekine göredir. Ne var kalbinde? İman. Kur'an. Bak şereflendi kalbin. Onun için diyor ki üstadımız, her dakikada milyonlar hafızların kalbinde kutsiyet ile bulunup lisanlarıyla beşere dersen, burada Üstad Hazretleri bize aynı zamanda bir de şey verdi. Yani teşvik ediyor. Ey Müslümanlar, ey hafızlar, ey Kur'an talebeleri, ey müminler, o okuduğunuz, ezberlediğiniz ya da bildiğiniz kadar ezberinizde hakikatleri kalplerinizde bulundurmakla beraber hem hallerinizle yaşayın, örnek olun, rol model, hem de dillerinizle anlatın ve insanlığı irşad edin. Çünkü her bir mümin peygamberin varisidir, değil mi? Makamı nispetinde. Kabiliyeti nispetinde. Ne kadar gücü yetiyorsa. Kendine yeter, çocuğuna yeter, eşine yeter, arkadaşına yeter, komşuna yeter. Herkes kendi kabiliyetinde. Hafız olmak tabii ayrı bir konu ama Fatiha'nın hafız var mı içimizde? Her Müslüman Fatiha'yı bilir. Hiç bak onun hafızısın ya. Tamamını bilmiyorsan da bildiğin kadarıyla, öğrendiğin kadarıyla demek ki her Müslümana burada aynı zamanda Üstad Hazretleri teşvik ediyor. Yani böyle olun yani. Sadece ezberlemekle kalmayın. Onu hem halinizle hem dilinizle ders verin. Bulunup lisanlarıyla, demek ki beden dili de var, değil mi? Ağız dili de var. Beden dili ne diyorlar şimdi? Biz ne diyoruz beden diline? Lisan-ı haliyle, hal diliyle. Bugün beden dili diyorlar. Olsun. Maksat mana ifade etmek ya. Demek ki beden diliyle ve ağız diliyle ve internet diliyle, telefon diliyle, mesajla, neyse yani. O kadar çok dil var ki elhamdülillah. Televizyon diliyle, radyo diliyle. Radyo lisanla değil mi? Hazret kullanıyor. Radyo lisanıyla bak. Lisan kelimesi sadece dile münhasır değil. Her Müslüman her meşru yolu kullanarak Kur'an hakikatlerini yaşayacak ve başkalarına ulaştıracak. Yapıyordur üstadımız inşallah. Ve her bir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda beşer için hayatı bakiyeyi ve saadet ebedi müjde veren Allah Allah. Bu da tabi üzerinde uzun durmak lazım ama kısaca geçeceğim. Kur'an kadar ahiretten bahseden başka bir kitap yok. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Peygamberimize kadar gelen bütün suhuflarda, bütün kitaplarda bütün detaylarıyla haşir açıklanmamış. Özet geçilmiş. Şu anda elimizde bulunan Tevrat ve İncil'de bunlar da hiç yok zaten. Olanların da birçoğu çıkarılmış. Ama Kur'an'da 2000'e yakın ayet haşirden, kıyametten, ölümden, cennetten, cehennemden, yani haşir hakikatinden bahsediyor. Kur'an'ın üçte birisi. Peki insanlık ebediyeti arıyorsa, sonsuz bir hayatı arayacaksa bunun cevabı nerede bulacak? İlla Kur'an'da. Arayacak diyor o hakikati ve inşallah onu bulacak ve Kur'an'da bulacak. Peki bulunca da ne yapacak? Kabul edecek. Kabul edince inşallah mümin olacak. Müslüman olacak inşallah. Ve bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur'an-ı Muzil Beyan'ın şiddetli ama çok güzel bir ifade ya. Bütün beşerin yaralarını tedavi eden Allah Allah. Beşerin maddi yaralarını yeryüzü eczanesindeki ilaçlar nasıl tedavi ediyorsa beşerin manevi yaralarında Kur'an eczanesi inşallah tedavi ediyor. Kuvvetli ve tekrarlı binler ayetiyle belki sarihan ve işareten on binler defa dava edip haber veren, mesela ben ne dedim? 2000 ayet dedim değil mi? Üstad Hazretleri işareten diyor her ayette. Her ayette Allah'a iman ve ahirete iman, peygamberlere iman işareti varmış. Onun ispatını yapıyor Üstad Hazretleri. İspatını yapıyor işareti Hücaz'da. Saraheten binler ayet. Ama işareten on binler işaret var diyor. Ahiretin varlığına, ispatına dair. Peki. Dava edip haber veren ve sarsılmaz kat'i delilleriyle, delillerle şüphe getirmez hadsiz hüccetleriyle hayat-ı bakiyeyi kat'iyetle müjde ve saadet ebediyi ders vermesi. Hiç merak etmeyin, ebedi bir hayat var. Ümitsiz olmayın, Tevbe kapısı ölünce kadar açıktır. Öyleyse tevbe et. Küfründen, isyanından, günahından. İmana gel. Merak etme, ebedi bir hayat var. Ve merak etme, Allah bütün günahları bağışlar. Bu kadar güçlü, bu kadar kuvvetli, Kur'an'ın dışında başka hiçbir kitapta böyle açık ve kesin deliller, hüccetler yok. Peki, madem böyle, bak ders vermesi, elbette nev-i beşer bütün aklını kaybetmezse, hayvanlaşmazsa yani. Hayvan aşağıya düşmezse. Maddi ve manevi bir kıyamet başlarına kopmazsa. Ha bakın, yarın kıyamet kopar mı? Ne yapar? Kopar mı? Kopar. Kopma ihtimali var mı? Var. Ha, kopmazsa diyor üstadımız. İki şarta bağladı. İnsanlık bütün toptan aklını kaybetmezse ve maddi ve manevi bir kıyamet kopmazsa, İsveç, Norveç, az önce kuzey demişti ya, o kuzey açıklıyor şimdi. İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'an'ı kabul etmeye çalışan meşhur hatipleri ve Amerika'nın din hakkı arayan ehemmiyetli cemiyeti gibi sivil toplum kuruluşları, cemiyet dedi o yani, vakıflar, dernekleri, meşhur hatipleri, önemli burada hatiplere dikkat çekiyor. Amerika için de derneklere, sivil toplum kuruluşlarına dikkat çekiyor. Bunların mutlaka bir incelikleri vardır. Göreceğiz inşallah. Allah ömür verirse. Ruh-i zeminin geniş kıtaları, bak ülkelerden kıtalara geçti, ve büyük hükümetleri, inşallah Amerika, Hindistan, Çin, inşallah. Belki Türkiye'de büyük hükümetlerden olur. İnşallah. Kur'an'ı, müzdür beyanı arayacaklar. Yukarıda nasıl getirdi değil mi? Problemleri ortaya koydu. İnsanlığın bu problemlerin çözümü için arayışa geçeceklerini ortaya koydu. Ve başka yerde bulamayacakları için çözümlerini, Kur'an hakikatleri arayacaklarını ve bulacaklarını inşallah arayacaklar. Ve hakikatleri anladıktan sonra bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. Zaman zaman görüyoruz. İçki yasakladılar. Niye yasaklıyorsunuz? Bak bir duyuyoruz bir yerde şunu yasakladılar. Allah Allah. Gayrimüslim bir ülkede. Kur'an'ın emrettiği bir şey yapmaya çalış. Yemin ol göreceksiniz. Derneklerin, cemiyetleri, ilim adamlarının baskılarıyla. Hükümetler Kur'an'ın hakikatlerini uygulamak zorunda kalacaklar. Belki de İslam alemi ondan sonra uygulayacak kendi hakikatlerini. Ne yapalım? Avrupalılar uygulayacak ki, ha demek ki bu medeniymiş diyeceğiz. Kur'an'ın medeni hakikatlerini belki onlar da görerek uygulayacağız. Bir gün duyarsak eğer bir Avrupa ülkesinde ya da Amerika'da şeriatın bir hükmü uygulamaya başladığını şaşırmayın. Amerika niye hala idamı kaldırmıyor? İşte Kur'an'ın hükmü. Uyguluyor mu? Uyguluyor işte. Bak İslam ülkesi uygulayamıyor. Adalet bu. O başka maksatla ayrı konu ama Kur'an'ın hakikatlerine ulaşacaklar inşallah. Çünkü bu hakikat noktasında katiyen Kur'an'ın misli yoktur ve olamaz ve hiçbir şey bu mucize-i ekber yerini tutamaz. Şimdi dikkat ederseniz bir mantık sistemi içerisinde konuyu özetledi, Kur'an'a getirdi. Peki bu asırda biz Kur'an'ın hakikatlerini hangi tefsirden iyi bir şekilde anlayabiliriz? Bütün tefsirleri okumak herkesin hakkıdır. Bütün ehl-i sünnet çizgide tefsir istifade edilecek ama hasreten bu asırda her Müslümanın mutlaka Risale-i Nur'u okuması, istifade etmesi de şart. Onun için saniyen, madem Risale-i Nur bu mucize-i kübranın elinde bir elmas kılınç hükmünde hizmetini göstermiş, peki Kur'an'ın bu hakikatlerini bize bizim anlayacağımız şekilde güzelce izah eden bir tefsir var mı diye sorulursa, evet Risale-i Nur bu Kur'an hakikatlerini bize güzel ispat. Onun için elmas kılıç dedi. Biliyorsunuz maddi kılınç insanın kafalarını koparır. Öldürür. Manevi kılınç küfürlerini keser. İnkarlarını keser. İsyanlarını keser. Dalaletlerini keser. Gafletlerini keser. Hangisi daha güzel? Adamın kafasını kesmek mi? Küfrünü kesmek mi? Birinde kafasını kesip cehenneme gönderiyorsun. Birinde küfrünü kesip cennete gönderiyorsun. İşte Risale-i Nur'dur, insanların kalplerindeki küfürleri, isyanları kesip cennete adam yetiştiren bir tefsirdir. Elbette gerektiği zaman maddi kılıç da lazım. Islah mümkün olmayan isyancıların cezalandırılması gibi. O da lazım ama o hedef değil. O gaye değil, o geçici, muvakkat. Vazifesini yapar, çekilir. Ama Kur'an'ın kılıncı, elmas kılıncı her zaman, her yerde ve her durumda. Risale-i Nur da onun manevi bir elmas kılıncıdır. Onun için Risale-i Nur bu asrın fehmine bir dersidir. Risale-i Nur. Hem kalbi, hani diyor, hizmetini göstermiş, muannit düşmanlarını teslime mecbur etmiş. Hem kalbi, hem ruhu, hem hissiyatı tam tenvir edecek ve ilaçlarını verecek bir tarzda Hazine-i Kur'aniye'nin dellallığını yapan, nereden alıyormuş ilimleri? Hazine neresi? Kur'an. Kur'an hazinesinden çıkardı hakikatlerin dellallığını, ilanını yapıyor yani. Dellallığını yapan ve ondan başka mehazı ve merci olmayan ve bir mucize-i maneviyesi bulunan Risale-i Nur, o vazifeyi tam görüyor kardeşlerim. Ne kadar güzel. Tam yapıyor ve aleyhindeki dehşetli propagandalara ve gayet muannit zındıklara tam galebe çalmış ve dalaletin en sert kuvvetli kalesi olan tabiatı tabiat risalesiyle parça parça etmiş ve gafletin en kalın ve boğucu ve geniş daire-i afakında ve fennin en geniş perdelerinde Asay-ı Musa'daki meyvenin 6. meselesi. 1. ve 2. 3. 8. hücretleriyle gayet parlak bir tarzda gafleti dağıtıp nur tevhidi göstermiş. Demek ki Kur'an hakikatlerin güzelliklerini eğer Kur'an'da göremiyorsak bunun en kısa ve en kestirme yolu Kur'an'ın bir tefsir olan Risale-i Nur'dan hem nefsimize, kalbimize ve ruhumuza hem etrafımızdaki müminlere ya da gayrimüslimlere hem de dünya alemindeki İslam alemine ve insanlık alemine inşallah açıklamanın en güzel yolu diyor Risale-i Nur bu asırda. Diğer hizmetler de elbette çok güzeldir. Kendi alanlarında hizmet ediyorlar. Ama hasreten Kur'an hakikatlerini açıklamak manasında Risale-i Nur'a her insanın ihtiyacı olduğunu buradan okumuş oluyoruz. Peki ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.